Ayrım 20. İşte Türkiye'nin kurtuluş reçetesi Aklı Kemal, Atatürk'ün akıllı projeleri. 3. cilt. Sinan Meydan. Sayfa 256. Diğer sosyal fabrikalar. Cumhuriyetin Atatürklü yıllarında inşa edilen neredeyse bütün devlet fabrikaları birer Atatürk modeli sosyal fabrikadır. Turgut Özakman'ın ifadesiyle, Cumhuriyet'in hiçbir fabrikası sadece fabrika olarak kalmayacak, birer kültür ve sanat merkezi olacaktı. Özakman, adı geçen eser, sayfa 261. Genç Cumhuriyet'in fabrikaları aynı zamanda bir üniversite, bir kampüstür. Her fabrikanın mutlaka bir sosyal tesisi vardır. Her fabrika aynı zamanda bir okul, bir sanat merkezi, bir spor merkezi, bir sosyal yaşam alanıdır. Cumhuriyet, Atatürklü yıllarında sadece çağdaş okullarla, üniversitelerle, enstitülerle, halk evleri ve halk odalarıyla değil, fabrikalarıyla da Türkiye'yi aydınlatmıştır. Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası dışında Kayseri Kombinası, Bursa Merinos Fabrikası ve Turhal Şeker Fabrikası gibi önemli sanayi kuruluşları da birer sosyal fabrika olarak planlanmıştır. Örneğin Kayseri Bez Fabrikası'nın okulu, sanat ve kültür merkezi ile spor kulübü vardır. Nitekim Afet İnan'ın verdiği bilgiye göre Nazilli Sümerbank Basma Fabrikası'nın açılış töreninde Kayseri Bez Fabrikası spor kulübü de hazır bulunmuştur. İnan, adı geçen eser, sayfa 231. Kayseri Bez Fabrikası'nın açılışından bir sene sonra 1936 yılında fabrikanın spor tesisi olarak Sümer Stadı yaptırılmıştır. 1000 kişilik bu stat 1966 yılına kadar şehrin tek stadı olarak kullanılmıştır. Ayrıntılar için bakınız Halit Erkiletlioğlu, Geniş Kayseri Tarihi, Kayseri 2006. Uşak Şeker Fabrikası çalışanlarının kurduğu Sosyal Yardımlaşma Derneği, fabrikayı adeta Uşak Kültür Merkezi haline getirmiştir. Fabrikanın sineması, gazinosu, reviri, konuk evi, tenis ve futbol sahası ile satış mağazaları vardır. Bölge halkı sinemayı ve aile gazinosunu ilk kez bu fabrikada görmüştür. Dernek, işçilerin ve halkın katılımıyla piknikler, turnuvalar, geziler düzenleyerek çalışanların ve ailelerinin hayat kalitesini yükseltmiştir. Özakman, adı geçen eser, sayfa 261. Dikkat çeken sosyal fabrikalardan biri de açılışını 2 Şubat 1938'de Atatürk'ün yaptığı Bursa Merinos Yünlü Dokuma Fabrikası'dır. Merinos Yünlü Dokuma Fabrikası da öteki devlet fabrikaları gibi sadece fabrika değildi. Bursa için halk evi gibi o da bir kültür merkezi olacaktı. Geniş salonunda düğünler, toplantılar, balolar yapılacak, sağlık birimi çalışanların ailelerine bedava bakacaktı. Lojmanları, gazinosu, sineması da vardı. En yeni filmleri Merinos sinemasına getirtecek, halk akın akın Merinos fabrikasına akacaktı. Tüketim kooperatifi kurulacaktı. Bursa'ya sporu, özellikle futbolu Merinos fabrikası sevdirecekti. Bahçesi bir cennetti. Adı geçen eser, sayfa 617. Konya Ereğli Dokuma ve Bez Fabrikası'nın da reviri, misafirhanesi, lokantası, çayhanesi, kantini, bahçe ve lojmanları, spor alanı ve ilkokulu vardır. Adı geçen eser, sayfa 593. Bir başka sosyal fabrika da Eskişehir Şeker Fabrikası'dır. Her yeni fabrika gibi Eskişehir Şeker Fabrikası da çayhanesi, lokantası, misafirhanesi, konferans salonu, spor alanları ile bir kültür ve sosyal hareketlilik merkezi olacak, halk evi ile uyumlu çalışacaktı. Adı geçen eser, sayfa 495. Kırıkkale'de kurulan silah fabrikaları da Kırıkkale'nin çehresini değiştirmiştir. Barut, silah ve fişek fabrikaları üretime geçtikten sonra Kırıkkale'de memur ve işçiler için lojmanlar, elektrikli fırın, doğum evi yapılmıştır. Spor alanı, alışveriş merkezi, sinema salonu, park ve ilkokul yapımına başlanmıştır. Adı geçen eser, sayfa 420. Atatürk'ün sosyal fabrikaları dönemin yerel yöneticilerinin de dikkatini çekmiştir. Örneğin bu yöneticilerden biri Trakya Genel Müfettişi Kazım Dirik'tir. Dirik, fabrikalarda işçilerin koşullarını incelemeye özen gösteren, özellikle de çalışan çocuklu kadınların durumlarıyla, onlara sağlanan olanaklarla yakından ilgilenen bir yöneticidir. 4 Aralık 1930'da Anadolu Gazetesi'ne yaptığı bir açıklamada tekel tütün fabrikasında gördüklerinden memnun kaldığını şöyle ifade etmiştir. Orada dikkate şayan bir surette kadın işçilerin çocuklarına mahsus çocuk yuvasını gördüm. Düzgün yatakları, yemekhaneleri, bakım yerleri vardı. Bir de eskiden öğretmenlik etmiş bir bakıcı hanım bu çocuklara yemek yedirmekle meşguldü. Bu çocuklar gündüzleri fabrikada çalışan kadın işçilerin çocuklarıdır. Gündüz orada bakıyorlar, akşam evlerine götürülüyorlar. Bu sistem çok pratiktir. İşçiden başarı beklerken büyük fabrikalar aynı sistemde işçinin refahı için böyle gündüz bakım evleri vücuda getirsin ve onları yaşatsınlar. Bu hem işçilerin hem de hükümetin memnuniyetini ve her şeyden evvel fabrikalardaki müstahdem ve memurların sağlık ve memnuniyetini sağlar. Evlatlarının bir gün için akşama kadar bakıldığını bilen analar daha emniyetle ve kuvvetle işlerine bakabilirler. Bu işle bilhassa ilgileniyorum. Anadolu Gazetesi 5 Aralık 1930'dan nakleden Dirik, Vali Paşa Kazım Dirik, sayfa 354-355. Sosyal fabrikalara büyük önem veren Vali Kazım Dirik, döneminde Trakya'da işçi mahalleleri kurulmuştur. Bu mahallelerde inşa edilen konut ve dükkanların sahiplerine taş, tuğla ve toprak gibi inşaat malzemesi sağlandığı gibi proje yardımı da yapılmış, inşa edilen binaların bu planlara uygun olması şartı getirilmiştir. Hizmet Gazetesi 8 Temmuz 1930'dan nakleden Dirik, adı geçen eser sayfa 355. Atatürk'ün sosyal fabrikaları Aydın'dan Kayseri'ye, Bursa'dan Konya'ya, Eskişehir'den Kırıkkale'ye Türkiye'nin çehresini değiştirmiştir. Bu fabrikalar üretim, eğitim, sanat, kültür ve sporu bir araya getiren sosyo-kültürel sanayi diye adlandırılabilecek bir kalkınma modeli yaratmıştır. Önce fabrikaya, sonra fabrikanın bulunduğu kente uygarlık getiren sosyal fabrika projesi zaman içerisinde bazı çevrelerin saldırılarına maruz kalmıştır. Sosyal fabrikalara yönelik saldırılar iki nedene dayandırılmıştır. Birincisi, fabrikaların içindeki ve çevresindeki sosyal tesislerin maliyetleri aşırı arttırdığı, ikincisi ise sosyal aktivitelerin iş verimini düşürüp fabrikalara zarar ettirdiği biçimindedir. Bu saldırılar daha çok işçi maliyetlerini olabildiğince azaltmak isteyen özel teşebbüsten ve çağdaş gelişmeleri takip etmeyen geleneksel düşünüş tarzına sahip çevrelerden gelmiştir. Devlet fabrikalarında çok başarıyla uygulanan sosyal fabrika projesi, fabrikayı sadece makine ve para olarak gören özel teşebbüs tarafından dikkate alınmamıştır. Şevket Süreyya Aydemir, İsmet İnönü'yü anlattığı İkinci Adam adlı kitabında sosyal fabrikalara yönelik eleştirileri şu yanıtı vermiştir. Özel teşebbüsün hala ve bugün de işletmeyi sadece fabrika binaları olarak görüp, çalışıcı kadronun beşeri gelişmesi ve ihtiyaçları ile uğraşmaması, esef edilecek bir gelenek halinde sürer gider. Kaldı ki devlet teşekküllerinin bu geniş tesis ve sosyal masrafları yüzünden devlet işletmelerinin özel teşebbüse nazaran zararlı çalıştığı iddiası her tarafta yerleşen ve garip bir ürkeklikte bizzat devleti idare edenler tarafından dahi cevaplandırılamayan, olduğu gibi kabul edilen, inanılan ama gerçeğe uymayan bir yaygın kanaat halinde devam etmektedir. Bunun gerçekle alakası yoktur. Bunun en büyük delili, mesela her dokuma merkezinde birer şehir vücuda getirmiş olmasına ve bu şehirleri beslemesine, idare etmesine rağmen, Sümerbank mamullerinin her tarafta ve bin türlü taklitlere rağmen özel teşebbüsün aynı cins mamullerinden daha ucuz satılmasıdır. Kamu hizmeti mahiyetinde olan yahut kendilerine kamu hizmeti gibi ve devlet eliyle çeşitli külfetler yükletilen bazı teşekküller dışında bütün iktisadi devlet teşekkülleri her zaman karlı, verimli olmuş ve kazançlarından vergilerini doğru ödeyerek aynı zamanda sosyal hizmetlere devam ede gelmişlerdir. O kadar ki mesela İkinci Dünya Harbi gibi bir boşluk, yokluk ve pahalılık devrinden çıkarken bile iktisadi devlet işletmelerinin mesela kömür işletmelerine devlet eliyle tahmil edilen 20 milyonluk açığından başka açığı ve zararı yoktu. Aydemir, adı geçen eser sayfa 447. İşin gerçeği şu ki, Atatürk'ün sosyal fabrika projesi, işçinin emeğini sömürmeye alışmış kapitalist burjuvaların bir dakika bile üzerinde durup düşüneceği bir proje değildir. Çünkü bu proje, emeğiyle üretip alın teriyle kazanan insanların onurlu ve uygarca yaşamaları için geliştirilmiş insan merkezli bir projedir. Vasiyet. Atatürk'ün hastalığı artık iyice ilerlemiştir. 30 Ekim gününü rahatsız geçirdiği için 1 Kasım 1938'de Büyük Millet Meclisi'nin ilk çalışma yılının ilk toplantı gününde Cumhurbaşkanı olarak yapması gereken açış konuşmasını onun adına Başbakan Celal Bayar okumuştur. Mahmut Goloğlu, Tek Partili Cumhuriyet, 1931-38, İstanbul 2009, sayfa 338. Atatürk ölmeden önceki son konuşmasında fabrikalardan ve ağır sanayiden şöyle söz etmiştir. Birinci 5 yıllık sanayi planımız başarıyla bitmek üzeredir. Buna ek olarak 3 yıllık bir maden işletme programı düzenlenmiş ve uygulanmasına başlanmıştır. Bu 3 yıllık maden programının büyük bir bölümünü içine almak ve şeker sanayini de genişletmek suretiyle makine, kimya, yiyecek maddeleri, toprak ve su ürünleri, ev yakacağı, sanayi ile liman yapımını ve taşıma araçlarının çoğaltılmasını ve deniz işleri için duyduğumuz ihtiyaçları içine alan ve anlatan 4 yıllık 3 sayılı yeni bir program yapılmış ve ilan edilmiştir. Bu plan için harcanacak para 85 ila 90 milyon arasında tahmin edilmektedir. Bununla ilgili kredinin sağlandığı bilinmektedir. Memleket için yararlı olan her teşebbüsü yüksek bir yurtseverlik duygusu ile destekleyen ve koruyan değerli kamutayın bu plana da yardımını esirgemeyeceğinden kuşku duymuyorum. Adı geçen eser sayfa 341. Atatürk ölümünden sadece 9 gün önce 1. 5 yıllık sanayi planına ek olarak hazırlanan 3 yıllık maden işleme programının ve makine ve kimya gibi sektörleri kapsayan 4 yıllık 3 sayılı programın hayata geçirilmesini istemiştir. Atatürk bu ekonomik programlarla Türkiye'de özellikle ağır sanayinin güçlenmesini amaçlamıştır. Bu onun gerçek vasiyetidir. Ama beklenen olmamıştır. Çünkü emperyalizm, ölüm döşeğinde bile ağır sanayiden söz eden adamın ölümünden sonra her şeyi alt üst etmiştir. Kemalist ekonomi modeline karşı emperyalist kuşatma. 30 yıl sonra Türkiye küçük bir Amerika olacaktır. Celal Bayar, 20 Ekim 1957. Bulunmaz Hint kumaşı deyimi dilimizde paha biçilmez değerdeki varlıkları anlatmak için kullanılır. Deyimin temelinde bir zamanlar Hint kumaşının gerçekten de az bulunan çok değerli bir kumaş olması gerçeği yatmaktadır. Friedrich Engels, İngiltere'de İşçi Sınıfının Durumu adlı kitabının İngilizce baskısının ön sözünde, Hindistan'daki milyonlarca elle çalışan dokuma tezgahı, İngiltere'de Lancashire'da enerjiyle çalışan dokuma tezgahları tarafından sonunda çökertildi demiştir. Cengiz Özakıncı, Hangi Osmanlı 2, Bütün Dünya Dergisi, sayı 2011'e 4, sayfa 63. Ancak Engels'in el tezgahlarında üretilen pahalı Hint kumaşının, enerjili dokuma tezgahlarında üretilen ucuz İngiliz kumaşlarınca alt edildiği iddiası tam olarak gerçeği yansıtmamaktadır. Çünkü Hint kumaşlarının İngiliz kumaşlarıyla rekabet edememesinin temel nedeni üretim biçimi değil, İngiliz emperyalizmidir. Şöyle ki, Hindistan'ı sömüren İngilizler, Hindistan'daki el yapımı değerli Hint kumaşlarını yok etmedikçe fabrika üretimi İngiliz kumaşlarına pazar bulamayacaklarını anlayınca, Hindistan'daki yerli kumaş üretimini bitirmek amacıyla Hintli dokumacıların baş parmaklarını keserek onları Hint kumaşı üretemez duruma getirmişlerdir. Adı geçen makale sayfa 63. Dolayısıyla Hint dokumacılığını yok eden İngiliz fabrika kumaşlarının ucuzluğu değil, İngiliz emperyalizminin vahşetidir. Hindistan'da Hint kumaşı üreten işçilerin baş parmaklarının kesilmesi vahşetini onaylamayanlar da vardır. Onlardan biri de İngiliz Doğu Hindistan Şirketi yönetim kurulu üyelerinden William Boltz'dur. Boltz, Hintli dokumacılara uygulanan vahşete dayanamayıp şirketten istifa ettikten sonra İngilizlerin Hint dokumacılığını öldürmek için yaptıkları her şeyi ilk baskısı 1772'de Londra'da yayınlanan Considerations on India Affairs adlı kitabında belgeleriyle anlatmıştır. Adı geçen makale sayfa 65. Boltz'un İngiliz emperyalizminin çirkin yüzünü gözler önüne seren kitabı yayımlandıktan kısa bir süre sonra ortadan kaldırılmıştır. Adı geçen makale sayfa 66. Sömürge haline getirdiği ülkelerin yerli üretimlerini, ulusal sanayilerini bitirip kendi fabrika mallarına pazar oluşturma stratejisi izleyen İngiliz emperyalizmi, 19. yüzyıldan itibaren sömürmeye başladığı Osmanlı Devleti'nde de benzer bir politika izlemiştir. Bu politikanın Hindistan'dan tek farkı, kumaş üreten işçilerimizin baş parmaklarının kesilmemiş olmasıdır. Cengiz Özakıncı'nın ifadesiyle, kapitalist emperyalizmin kendi fabrika ürünlerini el dokumasının yerine koymak için dokumacıların düğüm atmalarını önlemek üzere baş parmaklarını kesmeye dek varan vahşeti, eğer Osmanlı İngilizlere gümrük duvarını indirip pazarı sonuna dek açmamış olsaydı, belki Osmanlı'da da gerçekleşecekti. Adı geçen makale sayfa 67. İngiliz emperyalizmi, evet, Osmanlı dokumacılarının baş parmaklarını kesmemiştir. Ama 1838 Balta Limanı ticaret anlaşmasıyla elde ettiği ekonomik ayrıcalıklarla Osmanlı dokumacılarını baş parmaklarını kesmekten de beter etmiştir. 18. yüzyıldan itibaren Hindistan'da yapılanlar emperyalizmin ve kapitalizmin kanlı ve kirli tarihinin sadece birkaç sayfasıdır. Emperyalizmin kara kitabı, 15. yüzyıldan itibaren Amerika'da Kızılderililerin katledilmesi, Güney Afrika'da Kara Afrikalılarının köleleştirilmesi, Avustralya'da ve Yeni Zelanda'da aborjinlerin yok edilmesi, Kuzey Afrika'da Arapların katledilmesi gibi onlarca acı olayla doludur. Atatürk 20. yüzyılın başında Anadolu Bozkırı'nda işte bu eli kanlı emperyalizme ve açgözlü kapitalizme meydan okumuştur. Bu sırada hep tam bağımsızlıktan söz etmiştir. Türkiye'nin emperyalizme ve kapitalizme karşı kazanacağı bağımsızlığın yalnızca Türkiye'nin değil, bütün mazlum milletlerin zaferi ve kurtuluş yolu olduğunu ifade etmiştir. Şu sözler Atatürk'e aittir. İnsaf ve yardım dilenmek gibi bir ilke yoktur. İnsaf ve yardım dilenciliği ile millet işleri ve devlet işleri görülemez. Millet ve devletin onuru ve bağımsızlığı sağlanamaz. Bir millet yalnız kendi gücüne dayanarak varlığını ve bağımsızlığını sağlayamazsa, şunun bunun oyuncağı olmaktan kurtulamaz. 28 Aralık 1920. Dünyada bağımsız bir devlet düşünülebilir mi ki iç işlerine dostlarının dahi karışmasını hoş görsün? 18 Haziran 1922. Türkiye'nin hala açık ya da kapalı olarak çılgınca saldırılara hedef olmasının nedeni bütün mazlum milletlere kurtuluş yolunu göstermiş olmasıdır. 4 Ocak 1922. Bizim büyük zaferimizin yaratacağı büyük sonuçlar yalnız Türkiye'nin kaderi üzerinde etkili olmakla kalmayacak. Aynı zamanda bütün mazlum milletleri kendi yaşam ve bağımsızlıklarını tehdit ve baskı altında tutan zalimlere karşı hareket için cesaretlendirecektir. 4 Kasım 1922. Bugün tutsaklık acıları altında inleyen dindaşlarımız vardır. Bunlar içerisinde kendi çevrelerinde bağımsızlıklarını kazanmaları ve tam bağımsızlıkla memleketlerinin refah ve yükselmesine çaba harcamaları en büyük temennilerimizdendir. 16 Ocak 1923. Bağımsızlık ve özgürlüklerini her ne pahasına ve her ne karşılığında olursa olsun sakatlandırmaya ve sınırlandırmaya asla hoşgörü göstermemek ve bunun için gerekirse son bireyinin son damla kanını akıtarak insanlık tarihini şanlı örneklerle süslemek, işte bağımsızlığın ve özgürlüğün ne olduğunu, kapsamlı anlamını, yüksek değerini vicdanında kavramış milletler için temel ve yaşamsal ilke. Ancak bu ilke uğrunda her türlü özveriyi her an yerine getirmeye hazır bulunan ve bunu yapabilen milletlerdir ki, insanlığın sürekli saygısını hak etmiş bir topluluk sayılabilirler. Bağımsızlık ve itibarını dünyaya tanıtmak, nitelik, değer ve gücüne sahip olan milletlerin uygarlık yolunda da hızlı ve başarılı adımlarla ilerlemek yetenekleri kabul edilmesi gerekir. 20 Mayıs 1928. Yazılarında emperyalizmi, kapitalizmin çocuğu diye adlandıran Atatürk, emperyalizmle birlikte kapitalizme de başkaldırmıştır. Bu nedenle öncelikle emperyalizme Türkiye'de kapitalist ayrıcalıklar tanıyan kapitülasyonların her türlüsünü reddetmiştir. 23 Şubat 1921'de başlayan Londra Konferansı'na Ankara hükümeti adına katılan Dışişleri Bakanı Bekir Sami Bey, İngiliz, Fransız ve İtalyanlarla ayrı ayrı bazı anlaşmalar imzalamıştır. Bu anlaşmaların Fransız ve İtalyanlara ayrıcalıklar tanıyan kısımları vardır. Fransızlara verilen ayrıcalıklar, verilecek imtiyazlarda Fransızlar tercih edilecek ve Türk-Fransız ekonomik işbirliği kurulacaktı. Bu inhisar yalnız Kilikya'ya mahsus olmayıp Elazığ, Diyarbakır ve Sivas vilayetlerini de içine almaktaydı. Ergani madenlerini işletme imtiyazı bir Fransız grubuna verilecek ve bu maksatla Türk kanunlarına göre kurulacak bir şirkette Türk-Fransız sermayeleri yarı yarıya işbirliği yapacaklardı. Sabahattin Selek, Anadolu İhtilali Cilt 2, 11. Basım, İstanbul 2004, sayfa 587. İtalyanlara verilecek ayrıcalıklar, İtalya ile işbirliği yapmayı Antalya, Burdur, Muğla, Isparta, Afyon, Kütahya, Aydın ve Konya'yı içine alan geniş bir bölgede diğer milletlere tercihen İtalyanlara bazı imtiyazlar tanımayı, Ereğli madenlerini bir Türk-İtalyan şirketinin işletmesini kabul etmişti. Türk-İtalyan Ekonomik İşbirliği, Türk kanunlarına göre kurulacak şirketlerle yürütülecekti. Şirketlerde Türk ve İtalyan sermayesi işbirliği yapılacaktı. Adı geçen eser sayfa 589. Atatürk emperyalist ülkelere çeşitli ayrıcalıklar tanıyan bu anlaşmaları tam bağımsızlığa aykırı bularak reddetmiştir. Atatürk, nutukta bu açıklamalarla ilgili olarak, "Elbet bu sözleşmeyi de hükümetimiz kabul edemezdi. Baylar, İtilaf Devletleri'nin Londra'ya barış yapmak için gönderdiğimiz Delegeler Kurulumuz Başkanı Bekir Sami Bey'e imza ettirdikleri sözleşmelerle Sevr tasarısından sonra aralarında yaptıkları üçlü anlaşma adı verilen ve Anadolu'yu sömürme belgelerine ayıran anlaşmayı başka adlar altında ulusal hükümetimize kabul ettirmek amacına güttükleri apaçık bellidir. İtilaf siyaset adamları bu isteklerini Bekir Sami Bey'e kabul ettirmeyi başarmışlardır. Bekir Sami Bey'i Londra konferansı görüşmelerinden çok ayrı ayrı yapılan konuşmalarla oyaladıkları anlaşılıyor. Ulusal hükümetin ilkeleriyle Dışişleri Bakanı olan kişinin tutumu arasındaki ayrımın neden ileri geldiği ve ne yazık ki anlaşılamamıştır." diyerek kapitülasyonlara karşı tam bağımsızlıktan yana olduğunu belirtmiştir. Atatürk, 9 Haziran 1921'de Fransız hükümetinin temsilcisi olarak Ankara'ya gelen Franklin Bouillon'la görüşmesinde tam bağımsızlığı şöyle tanımlamıştır. Tam bağımsızlık, elbette siyaset, maliye, iktisat, adalet, askerlik, kültür gibi her alanda tam bağımsızlık ve tam özgürlük demektir. Bu saydıklarımın herhangi birinde bağımsızlıktan yoksunluk, ulusun ve ülkenin gerçek anlamıyla bütün bağımsızlığından yoksun olması demektir. Atatürk bu tam bağımsızlık tanımıyla Fransız hükümeti temsilcisine gerekli mesajı vermiştir. Tam bağımsızlık için emperyalizme ve kapitalizme baş kaldırmak gerektiğini çok iyi bilen Atatürk, emperyalizm ve kapitalizm ordularının Anadolu'yu baştan başa işgal ettikleri bir ortamda 1921 yılında meclis kürsüsünden "Efendiler, biz bağımsızlığımızı güven altında bulundurabilmek için toptan ve milletçe bizi mahvetmek isteyen emperyalizme karşı ve bizi yutmak isteyen kapitalizme karşı savaşmayı uygun gören insanlarız" diye haykırmıştır. 13 Eylül 1920'de de TBMM hükümetinin görevinin emperyalizme ve kapitalizme karşı mücadele etmek olduğunu ifade etmiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti, milletin yaşam ve bağımsızlığına suikast eden emperyalist ve kapitalist düşmanların saldırılarına karşı savunma ve dış düşmanlarla işbirliği yapıp milleti aldatmaya ve bozmaya çalışan iç hainlerin cezalandırılması için orduyu güçlendirmeyi ve onu milli bağımsızlığın dayanağı bilmeyi ödev sayar. Kurtuluş Savaşı yıllarında TBMM'de kabul edilen halkçılık beyannamesi de emperyalizmle ve kapitalizme karşı halkçı ve ulusal bir ekonomiden söz eden Atatürk, Kurtuluş Savaşı yıllarında Hakimiyet-i Milliyet gazetesinde yazdığı imzasız yazılarla emperyalizmin ve kapitalizmin çirkinliklerini gözler önüne sermiştir. İşte Atatürk'ün kapitalizme çok ağır eleştiriler yönelttiği o yazılardan biri. En büyük düşman, düşmanların düşmanı ne falan ne de filan millettir. Bilakis bu adeta dünya çapında Yahudi saltanatı halinde bütün dünyaya hakim olan kapitalizm afeti ve onun çocuğu olan emperyalizmdir. Artık bütün dünyanın anlamış olduğu bu hakikat bizde de tamamen idrak ediliyor. Bugünlerde başımıza musallat edilen Yunan, bütün düşman aleminin parçasından başka bir şey değildir. Daha doğrusu kapitalizm saltanatının mazlum milletlere karşı gönderilebileceği son kuvvet, son ordudur. Nitekim bundan evvel üzerimize ordular salmış olan düşmanlar yine böyle kapitalizm saltanatının ordularından başka bir şey değildi. Moskov orduları, İtalya orduları, Bulgar ve Yunan orduları, kısaca bütün düşmanlarımız tamamen kapitalizm tarafından ayaklandırılırlardı. Eğer bütün dünyayı süratle istila edilen kapitalizm aleyhtarlığı olmasaydı, bu zulüm yarın da devam edecekti. Çok şükür zulüm devrinin son günlerindeyiz. Kapitalizm sadece falan ve filan milletin düşmanı değildir. Bilakis bütün dünyanın, bütün milletlerin müşterek düşmanıdır. Milletleri birbirine düşüren kuvvet o. Kardeş kanları döken fesatlar ondan çıkıyor. Dünyayı kaplayan sefaletin müsebbibi ve özetle bütün insanlığı inleten zulmün yegane zalimi odur. Yani kapitalizmdir. Bu zulümde başarılı olabilmek için müracaat ettiği muharebeler yegane kuvvetleri, yegane silahları değildir. Bankalar, sendikalar onun en kuvvetli silahlarındandır ve bütün milletleri bu silahla mağlup eder. Memleketimize bakınız, rejiler, düyun-u umumiyeler, kapitülasyonlar, şimendiferler, limanlar, gemiler, bankalar, ticaret evleri ve bütün bu müesseseler Avrupa kapitalizminin bizi mahvetmek için senelerden beri kullandığı iblisane bir makinenin parçalarıdır. Sade bizim memleketimizde değil, yeryüzünde bu makine devam ettikçe, sadece biz değil, bütün dünya zulüm altında ezilecek, sefalet arşa çıkacak, insanlar felaketten felakete yuvarlanacaktır. Bize bugün sınır itibariyle dünyanın en güzel, en hayale sığmaz barış şartlarını verseler, kapitalizm memlekette bugünkü şekliyle kaldığı takdirde mahvımız muhakkaktır. Hatta değil böyle, bu şeytan makinesinin dörtte biri bile mevcut olsa bizim için hayat imkanı tasavvur edilemez. Zenginlerimizi dolandıran o, fukaramızı soyan o, mal ve mülkümüzü çalan, haysiyet ve namusumuzu mahveden, bizdeki faziletleri tıpkı bir şeytan gibi iknaya çalışan ve bizi birbirimize düşüren hep odur. Şu halde kendimizi kurtarmak için evvela bizim, sonra da bütün dünyanın şu melun kapitalizm afetinden kurtulması lazımdır. Bunda sade bizim menfaatimiz yoktur. Kapitalizm sade bizim gibi zayıf milletler arasında değil. Bilakis bizzat kapitalist memleketlerde de aynı derecede tahripkar ve insanlık düşmanıdır. Hatta İngiltere'de, Fransa'da ve Amerika'da da böyledir. Ve aralarında da kapitalizm usulünden istifade edenlere nispetle bunun zulmü altında inleyenlerin miktarları yüzbinlerce kere fazladır. Buna göre kapitalizmin düşmanı yalnız biz değiliz. Bütün dünya onun düşmanıdır. O halde bütün dünya bizimle beraber demektir. Kapitalizm hali hazırda Lehistan'da ve Anadolu'da son kurşununu atmakla meşguldür. Bundan sonra kullanacak silahı kalmıyor. İş bu kuvvetleri yenmededir. Türkler, bu hakikati anlayınız. Anlamayanlar varsa onlara da anlayanlar öğretsinler. Bolşevikler lehleri kat'i surette mağlup ederken bizim vazifemiz de Yunanistan'ı Anadolu'dan süratle, şiddetle ve derhal kovmaktır. Ondan sonrası ebedi kurtuluştur. Hakimiyet-i Milliye yazıları 9. Mustafa Kemal yazıyor en büyük düşman. Bütün Dünya Dergisi sayı 210-09 sayfa 38-39. Atatürk'ün emperyalizme ve kapitalizme meydan okuduğu yazılardan biri de şudur. İstiyoruz ki bütün milletler gibi biz de bağımsız olalım. Kendi evimizin sahibi, cebimizin hakimi, kendi hayat ve namusumuzun mesulü biz olalım. İstiyoruz ki yeryüzünde zulüm kalmasın. Milletler arasındaki düşmanlıklar ortadan kalksın. Dünyaya hakim olan kapitalizm milleti bir daha kalkmamak üzere uyusun. İşte bugün içinde bulunduğumuz mücadelenin yegane manası bu. Biz bu gayeyle harekete geçtik. Bağımsızlığımız ve varlığımız için emperyalizme karşı dünya ve hayat inkılabı uğrunda zulümden kurtulmuş yeni bir devre doğru yürüyoruz. Giriştiğimiz hareket büyük, ağır ve o nispetle şerefli ve şanlıdır. Görüyoruz ki kendimizi kurtarmak için uğraşmak demek, bütün dünya ve milletler kurtuluşunun milyonlarca cephesi arasında çalışmak demektir. Yapılacak iş henüz başlanmış olan iş o kadar büyüktür ki, bütün karşısında ruhların yüksek bir heyecanla titrememesi imkanı yoktur. Çünkü bizim kurtuluşumuz dünyanın kurtuluşu demektir ve bütün dünya şu uğursuz emperyalizmin zulmünden kurtulmadıkça bizim için hayat ve rahat ihtimali tasavvur edilemez. Bütün dünya istiyor ki artık yeryüzünde emperyalizm zulmü nihayet bulsun, insanlar ve milletler için yeni bir devir, bir adalet ve istirahat devri açılsın. Biz de böyle istiyoruz ve işte onun için uğraşıyoruz. Asya'nın 300 milyonluk mazlumları, emperyalist memleketlerin zulmü altında inleyen sınıfları hep bizimledir. Dünyanın her tarafında, her köşesinde bizim müttefiklerimiz ve dostlarımız var. Bundan evvelki muharebede yalnız Avrupa'nın ortasında birkaç milyonluk ordulara sahiptik. Bu defa ise bizimle müttefik olan fikir, inanç ve iman orduları hayret verici bir süratle bütün dünyayı istila ediyor. Leh ordusu son günlerde büyük bir hezimete uğradı. Emperyalizmin son başarısı son kurşunu olarak kala kala şu karşımızdaki bir sel halinde ocaklarımızı tehdit eden, namus ve dinimizi susayan Yunan tehlikesi kaldı. Bir hamle ve bir ayaklanma. Zalimlere karşı son bir harp bizi ve bütün dünyayı selamete, rahata ve refah bir hayata çıkaracaktır. Hakimiyet-i Milliye yazıları 8, Mustafa Kemal yazıyor, müttefiklerimiz, Bütün Dünya Dergisi, sayı 2010-8, sayfa 54-56. Bu yazısında Atatürk, İstiyoruz ki bütün milletler gibi biz de bağımsız olalım. Kendi evimizin sahibi, cemimizin hakimi, kendi hayat ve namusumuzun mesulü biz olalım cümlesiyle emperyalizme ve kapitalizme düşman olduğunu da özetlemiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarında Hakimiyet-i Milliye yazılarında teorik olarak emperyalizmi ve kapitalizmi yerden yere vuran Atatürk, pratikte de bu savaşla emperyalizmi yenmiştir. Atatürk, Kurtuluş Savaşı'nda emperyalizmi dize getirdikten sonra, Türk ordusunu kendi evinin sahibi, kendi cebinin hakimi yapmak için bir ekonomi politikası geliştirmiştir. Türkiye'nin ekonomik bağımsızlığını esas alan ve Lozan Antlaşması'nda kapitülasyonların kaldırılmasıyla hayata geçirilen bu politika, emperyalizmin kontrolündeki küresel kapitalizmi çok tedirgin etmiştir. 20. ayrımın sonu, sayfa 270.